Ayrım 20.
Büchner böyle muammaların kalp ile değil, akıl ve tecrübe ile halledileceğini söylüyor. Bu hususta aklı selimin bizim lehimizde hüküm vereceğinden eminiz. Çünkü yukarıdaki mütalaalar hep akıldan kaynağını alır. Büchner'in tecrübeyi kendi lehine kullanmaya hakkı yoktur. Çünkü daima tecrübeden bahsettiği halde tecrübi metodların tatbikine imkan olmayan bir takım hususlarda fuzuli hüküm vermiştir. Bu sebeple tecrübe de bizim lehimizdedir. Eğer felsefi kanaat öyle sayısız kudretin en güzel eserlerini ve aklın ilk zaruri ilkesi olan sebeplik prensibini inkar ile husule gelseydi, en büyük filozofların ruhun bekası lehinde bulunmamaları icap ederdi. Halbuki Büchner'in reddettiği Fichte de onlardan biri, 19. asır filozoflarından olmakla yenisidir. Bunlar için karargah bulmakta güçlük çekileceği tasavvuru bir vehimden ibarettir. Çünkü feza sonsuzdur. Zaten bu hususta ayet de vardır. İlim açısından yeryüzü haricinde bir yer olmadığı ispat edildi demek de doğru olmaz. Bu Büchner'in madde ile sınırlı kendi varsayımıdır. İlim böyle, ruhlara rehberlik vazifesini hiçbir vakit üzerine almaz. Ahiret hayatı, dünya hayatının bir inkişafı değildir. Bunlar arasında fani ile ölümsüzün farkı vardır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 579. Hayvanlara ceza veya sevap yoktur. Onlar insanın emrinde olup ona mahkumdurlar. Mesuliyet onlara hakim olan insana aittir. Ölümsüz olan hayvan ruhu değil, insan ruhudur. Yahudilerin sadosenleri zındıkları demektir. Zındıkları ise her millette vardır. Hazreti Musa'nın kanununda ahiret azabı ve mükafatı için açıkça hüküm olmamak mümkün değildir. Çünkü o, bu hususta önceki peygamberlerden ayrılmış ve böylece kendisini davet ettiği kavmin muhalefetine maruz bırakmış olur. Tevrat'ın sonradan tahrif edilmiş olması, Hazreti Musa hakkında böyle bir hükme varmayı icap ettirmez. Konfüçyüs ve Buda doktrinleri felsefi birer meslek olduğundan hakiki dinlerden sayılmaz. Konfüçyüs'ün bir yaratıcıdan bahsetmemesi onun varlığını inkar ettiği manasına gelmez. Bu filozofun eşyanın menşei ve ilk varlık hakkındaki mezhebini açıklamamasının iki sebebi vardır. Bunlar da ilim, ahlak ve siyaseti tesir hızı ve beşerin mutluluğuna hizmet hususunda metafizikten üstün görmesi ve metafiziği insan aklının üstünde bulmasıdır. Konfüçyüs'ün ahlaki fazilet ve ilmi meziyetleri kendisine yalnız aklın yetiştirdiği bir filozof değil, dünyayı ıslah için ilahi ilhama mazhar olmuş bir kimse gözüyle baktırmıştır. Böyle bir filozofun dinsizler zümresinde olmasına akıl müsaade etmez. Budizm'deki nirvana, zannedildiği gibi varlığın yok olması demek değil, şehevi ve nefsani arzuların hepsine galip gelerek, fikri ızdırabı yok etmek, ruh sükuneti ve rahatlığına kavuşmaktır. Budistlerden bazılarının, Buda'yı uluhiyet derecesine çıkarmış olmaları, bunların Allah'ı inkar etmediklerine delalet eder. Eski Mısırlıların ölüleri mumyalamaları, ruhun ebediliğine inandıklarının bir delilidir. Eflatun mektebinden çıkan ruhun ebediliği inancının milyonlarca insanın afet ve dünya musibetlerinden teselli bulmalarına sebep olduğu düşünülürse, Yunanlıların intihara kadar gittikleri iddiasının yanlışlığı ortaya çıkar. Vahşi kavimlerden bahsetmeye lüzum bile yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de peygamber göndermedikçe bir kavmi azaba atmayız. S.17 A.15 buyurulmuş olduğundan Allah'ın bunlara şanına layık bir şekilde muamele yapacağı şüphesizdir. Büchner, ruhun bekası inancı münevverlerde taraftar bulmamıştır, diyor. Bu inanç hakiki dinlerin hepsinde ortaktır. Büchner, bu dinlerin milyonlarca mensuplarından hiç olmazsa alimlerini aydın saymaması, yani onlara ahmaklık isnat etmesi, buna karşılık İtalya'nın eski filozoflarından hemfikir olduğu bir filozofun sözlerini tavsiye etmesi, ne kadar egoist, kin ve garazına mağlup bir adam olduğunu anlatmaya kâfidir. Ruha inanmayanların içinde ahlaklı olanlar bulunabilir. Lakin bunlar hiçbir zaman hakiki bir mümin kadar iffetli, Ali Cenap ve Allah korkusuyla dolu olamazlar. İyi Nokta Fenni adı geçen eser sayfa 582-583. İsmail Fenni ruhun varlığına dair ayrıca bir takım spiritizma, ruh çağırma hadiselerini de delil olarak ileri sürüyor. O bu hadiselere Charles, Richet, Lambroso, Oliver Lodge gibi meşhur alimlerin bizzat görmeleri ve kabul etmeleri sebebiyle inanmıştır. Spiritizma, ruh çağırma hadiseleri için İyi Nokta Fenni adı geçen eser sayfa 176-258 arası. Ruh çağırma olaylarının yanında İsmail Fenni, Hint yogilerinin maharetlerini, ruhun cismani olmadığını ispat için ilmi delil olarak göstermektedir. Her iki ilmi delil de konumuzun hudutlarını aştığı için bunları zikredip geçiyoruz. İsmail Fenni her zaman olduğu gibi, monizmin tenkidinde de Avrupalı ilim adamlarının fikirlerinden faydalanmıştır. Heykelin din anlayışının tenkidinde Oliver Lodge'un Hayat ve Madde adlı kitabından istifade etmiştir. Bu eserdeki tenkitlerin özeti şudur. Heykel hiç sıkılmadan dine hücum etmektedir. Yakından bakılırsa bu hücumunun sebebi itimatsızlık, kin ve nefret olarak görülür. Heykel kilisenin dine düşmanlığından, Papa'nın mutlak hakim olmak davasından bahsederek 19. asrın 3 esası olan hakikat, iyilik ve güzelliğe ibadet olunacağını beyan ediyor. Dinin Göte'den alınan esasları bunlardır. Hakikat, iyilik ve güzelliğin ulviliği tenkit bile edilemez. Hakikaten bahse ihtiyaç bile yoktur. Lakin hakikat hakkında kendisinin şimdiki halde emin olduğu şeylerin ötesindeki imkanları da hesaba katacak kadar geniş bir fikri olması lazım gelir. Tahakküm eder gibi söz söylemeye ve henüz sahip olmadığı şeylerden üstatça bahsetmemeye dikkat etmesi lazımdır. İyilik sözünün manası ahlakın bütün kapsam dairesi ve beşer fikrinin kabiliyet gösterdiği en yüksek imkan halleridir. Şimdiki halde heykelin sahası ve yetkisi dışındadır. İrade ve heyecanı kuvvet ve harekete indirgemeye çalışan bir alim, fikrinin darlığını göstermekten başka bir şey yapmaz. İlim adamı güzelliği ancak müphem bir yolda anlayabilir. Onu tabi ayıklanmanın fiil ve vazifesi olmak üzere yahut hayat hadiseleri hakkında yeni hasıl ettiği küçük fikirlere göre izaha çalışırsa hiçbir şey açıklayamaz. İnsan arzın bir parçasıdır, lakin kendine şuuru olan bir parçasıdır. Geçmişten ders alıp, gelecek bir maksada ulaşmak için gayret sarf etmeye gücü yeter, iyilik ve kötülüğü ayırabilir. Şu halde fiillerinin mesuliyetini hissetmektedir. Şuurun uyanması, kendi kendini idare hususunda serbestliği insanın eline vermiş ve onu bu dünyanın işlerine mühim bir şekilde iştirak ettirmiştir. Tabiatla insan arasındaki birlik üzülünecek bir şey değildir. Aksine iyi anlaşılırsa sevindirmelidir. Bu onun yalnız mahdut bir manzarasını açıkça gören heykelde bile bir nevi dindarane heyecan uyandırmış ve ona hakikaten vukuf, iyiliğe çekme, güzelliği takibin monizmin 3 esası olduğunu, daimi tahsil ve terbiye sonunda ilimle dinin birleşeceğini söylemiş ve güzelliğin, hakikatin, iyiliğin ruhu olan Allah, bizimle beraber olsun dedirterek monizm mezhebi üzere imanını itiraf ettirmiştir. İyi Nokta Fenni adı geçen eser sayfa 654. İsmail Fenni'nin tenkitlerine burada son veriyoruz. Bu arada bir noktayı işaret edelim. İsmail Fenni, monizme ait tenkitlerinin sonunda vahdedi vücut ile vahdedi mevcut, monizm, mukayese ederek okuyucuyu vahdedi vücut istikametinden sevk etmektedir. 5. Gaye sebebe ait iddialara cevap ve deliller. Gaye sebebi inkar eden materyalist iddiaları reddeden ve çürüten İsmail Fenni'nin delillerinden bazılarını şimdi göreceğiz. Yalnız daha önce gaye sebebin tarifini ve faydasını görelim. İsmail Fenni gaye sebebin faydasını şöyle izah ediyor. Gaye sebep fikrinin şu büyük faydası vardır ki, araştırma ve incelemeye hazırlar, tecrübe yapan kimseye rehber olur. Onun yeni buluş, icatlar yapmasına müsaittir. Nihayet tecrübenin sonuçları bu fikri daima haklı göstermektedir. İsmail Fenni, adı geçen eser sayfa 49. Charles Richet'ten naklen. İsmail Fenni, gaye sebebi, bir şeyin yapılmasındaki sebep ve maksat, gayiyet, gayelilik ide bir şeyin bir maksada uygunluğudur diye tarif ediyor. İsmail Fenni Büchner'in aksine gaye sebebin alemdeki varlığına delalet edecek pek çok olay bulunduğunu, organların çevre ve vazifeye uygunluğunun, birbiriyle olan münasebetlerinin, erkek ve dişilerin vücudunun, hayvanların tabii hislerinin bu cümleden olduğunu ve gaye sebebin organizmalarda açıkça görüldüğünü söylüyor. Bu hususta verdiği pek çok misalden bazıları şunlardır. Göz. Evvela katı bir cisim olan göz, akı yüzeyinin bir noktasında şeffaf olması lazım gelir. İkinci olarak, bu noktanın arkasında ışık, ışınlarını merkeze yaklaştıran kısımlar, cam tabaka vesaire bulunması icap ediyor. Çünkü bunlar olmazsa, ağ tabaka üzerinde şekil meydana gelmeyip, yalnız dağınık bir ışık olacaktı. Üçüncü olarak, ağ tabakanın karanlık oda gibi olan arka kısmında, ve önde girişin hizasında bulunması lazım. Zira böyle olmasa, şekil ağ tabakaya değil, ışık olmayan bir noktaya düşecektir. Bu şekilde, ağ tabaka üzerine düşen şekiller, görme sinirleriyle beyne gider ve görme hasıl olur. Şu halde göz, yalnız eşyadaki şekillerin ağ tabaka üzerine düşmesine hizmet eden bir alettir. Bu alet fotoğrafçılardaki karanlık oda gibi ise ondan üstün tarafları vardır. Önce fotoğrafçılar ışığı değiştirmek için beyaz bez gerilmiş çerçeveler kullanırlar. Işığın şiddetine göre bunlardan deliği küçük veya büyük olanı seçerler. Halbuki bezli çerçeve yerine geçen renkli tabaka ortasındaki göz bebeği kendiliğinden büyüyüp küçüldüğünden bezli çerçevelere ihtiyaç göstermez. İkinci olarak fotoğraf objektifindeki mesafeyi ve resmi ayarlamaya yarayan dişli kola karşılık gözde mercek vardır. Bu merceğin ileri geri gitmesi mümkün olmadığı halde şekli değişebilir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 35. Bakılan şey ne kadar uzak olursa olsun, merceği kuşatan kaslar o kadar kasılıp yaklaştırma kuvvetini artırırlar. Bu şekilde uzak ve yakın her mesafeye uymak özelliğine sahiptir. Gözün kendi ifa edeceği görme vazifesi böyle mükemmel olduğu gibi ona bağlı şeyler, mülhakat de mükemmeldir. Kaslar alından akan terin göze inmesine mani olduğu gibi, ışık şiddetli geldiği zaman çatılıp bu şiddeti hafifletecek bir vaziyet alır. Göz kapakları ara sıra kapandıkça gözü bir an için ışıktan koruyarak dinlendirir. Hem de özel maksatla yapılmış bezlerden gelen gözyaşıyla onu nemlendirir. Kirpikler havadaki toz ve sair maddelerin göze girmesine mani olur. Hatta gözlerin bulunduğu yer bile en uygun şekilde seçilmiştir. Çünkü gözler yüksekte olduğundan geniş bir görüş sahasına bakarlar. Gayelilik varlıkların teşkil ve vazifelerine ait bazı hususlarda o kadar açıktır ki, bunu kimse inkar edemez. Mesela gözün görmeye tahsis edilmiş olmasını inkar mümkün müdür? Gözün görmesi tesadüfi değildir. Bütünde ve ayrıntıda parçaların mükemmel bir tertip ve icazkârâne, herkesi acze düşüren bir mekanizması vardır ki, bize gözün görmek için yapıldığını söylemeye müsaittir. Bir biyoloji alimini kulağın işitmek, kalbin kanı bedene yaymak, midenin hazmetmek, beynin his ve idrak etmek, adalelerin hareketi meydana getirmek için yapılmış olduğu fikrinden kim men edebilir? Uzvun vazifeye uygunluğu o kadar mükemmeldir ki, bu uygunluğun tesadüfi olmayıp, irade edilmiş olduğu sonucuna varmak mecburidir. Büyük İngiliz alimi Newton da, gözü yapanın görme kanunlarını bilmemesi mümkün müdür demiştir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 37. Charles Richet'ten naklen. Genel çekim kanununu bir elmanın düşmesinden çıkaran böyle bir dahinin bu sözüne karşı, Büchner'in yeni bilgiler diye gözde bir takım noksanlar olduğunu söylemesinde ve Helmholtz'un sakat bir gözlük, onu yapan kimseye iade olunur demesinde ne önem kalır? Göz gibi nazik bir aletin bazı arazlara uğraması pek tabidir. Bu alemde insan bile faniliğin mahkumudur. Mutlak kemal Allah'a mahsustur. Göz ameli bir vazife için yapılmıştır ve bunu hakkıyla yerine getirmektedir. Daha mükemmel olması şüphesiz hikmete uygun görülmemiştir. Zira bazı hayvanlara karanlıkta bile görme kabiliyeti vermiş olan Allah'ın, onu daha mükemmel yapmaktan aciz olmadığı apaçıktır. İlim adamlarının kullandıkları çeşitli inceleme aletleri göz vasıtasıyla meydana gelmiyor mu? Kulak. İşitme organı da yaptığı göreve tamamen uygun şekilde yapılmıştır. Kulak kepçesi ses dalgalarını topluyor. Bunlar kulak zarına gelince orada bir titreşim meydana getiriyor. Bu zarı aradaki küçük ve acayip kemikler vasıtasıyla iç kulaktaki harici lenfa denilen sıvıyı dalgalandırıyor. Bu dalgalanma labirent içindeki suya sirayet ediyor ve lenfadaki birçok toz parçaları sıçramaya başlıyor. Oraya ulaşan sesleri tanzim ve takviye ediyor. Helezonun içinde kanun perdelerine benzer 6000 kadar iplikten yapılmış ve boyları muhtelif perdeler sesin münasip tonlarını eliyor. Bu tellerin titreşimleri püskül gibi sallanan sinir uçlarına tesir ediyor. Bu tesir sinirlerle beyne iletiliyor ve işitme hasıl oluyor. Bu aletin tertibindeki sanattan başka iyi muhafazası içinde bir takım tedbirler alınmıştır. Yabancı cisimlerin ve küçük haşerelerin kulağa girmesine mani olmak için kulak deliğine bir siper, kepçe konulmuş ve bunun iç tarafına kıllar döşenmiştir. Deliğin içine kaçan şeyleri ökse gibi tutmak için kulak kiri salgılayan bezler yapılmıştır. Sert cisimler sesi kolay naklettiği için küçük kemiklerden meydana gelen bir silsile konulmuştur. Kulak zarına gelen sesleri almak ve bu zarı daima itmek, titreştirmek ve kelimeleri karıştırmamak üzere önceki titreşimi bir çanın el ile tutularak sesinin kesildiği gibi yok etmek için çekiç kemiği yerleştirilmiştir. Dışarıdaki havanın basıncına karşı içeride hava bulunmazsa kulak zarı patlar. Bunu önlemek için orta kulağın içine boğaza açılan bir boru vasıtası ile hava alınır. Kulak zarını icabında germek veya gevşetmek için bu zarın örgüsü içine mini mini bir kemik ucu yerleştirilmiştir. Görülüyor ki aletin de yapısı ve vazifesi birbirine uygundur. Bunun gibi sindirim organındaki midenin ve safranın salgıladıkları sıvılar, küçük dilin vazifeleri, kan dolaşımı sistemindeki kalbin emme basma tulumba gibi vücuda kan yayma vazifesi görmesi, atar ve toplar damarların durumu, solunum organındaki nefes borusu, akciğer, al ve ak yuvarların vazifeleri, yapılışları, uzviyetteki organizmadaki gaye sebebin mevcudiyetini açıkça gösteriyor. Böbreklerde idrarın temizlenmesi, idrarın dağılmayıp toplanması için yapılan kese, kanın vücudun her tarafına girip kirli çıkarken, böbreklerde kirlenmeksizin çıkması da aynı uygunluğa delalet ederler. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 44. Üreme organları. İsmail Fenni bu delile çok önem veriyor. Her kitabında, her fırsatta tekrar ediyor. Hele üreme organlarında gayelilik o kadar açıktır ki, tabii etkenler taraftarını altından çıkmak mümkün olmayacak güçlüklerde bırakmaktadır. Üreme aleti erkekte kadında başkadır. Çünkü ikisinin de vazifeleri ayrıdır. Erkeğin üreme aletinde meni yapan birer makine olarak husiyeler yapılmış, buna yavru yetiştirecek bir doğum özelliği verilmiş, meniyi nakledecek borular hazırlanmış, kolayca akması için ince tüyler konulmuş, sulandıracak ve içinde taşıdığı hayvancıkları tahrik edecek ve daha kim bilir nice mühim tesirler yapacak, sıvıları salan bezler vücuda getirmiş. Nihayet meninin dışarıya akması için bir musluk konulmuş. O musluğa da meniyi hususi yeri olan rahme dökebilecek bir şekil verilmiş. Ve bu vazifeyi ifa edeceği zaman kendisine elzem olan kıvam ve metaneti hasıl edecek vasıtalar hazırlanmıştır. Dişinin üreme aletine gelince, bunda da erkekten gelecek tohum tarafından telkih, aşılanmak, edilmek üzere yumurtalar husule getirmek için erkekteki husiyelere karşılık iki yumurtalık yapılmış. Bu yumurtaların nakli için borular döşenmiş. yumurtaları rahme doğru hareket ettirecek ince tüyler bile konulmuş ve telkihten sonra beslenip büyümesi, gelişmesi için yumurtalara rahmin duvarlarına yapışma kabiliyeti verilmiştir. Rahim gebelik esnasında dağarcık kadar genişleyebilecek elastikiyeti haizdir. Çocuk rahimdeyken muntazam basınç altında ve sıcaklık ve soğukluğu mutedil tutmak için sıvı uzun bir torba içinde bulundurulur. Erkekteki kadibe, erkeklik uzvu, karşılık, kadında bir cinsi münasebet uzvu olarak mihbil vardır. Bunu ıslak ve yumuşak tutacak salgıları ve doğum zamanı çocuğun çıkmasına müsait bir kapısı vardır. Bundan başka gıdasını tedarikten aciz olan bu yeni çocuğa en uygun gıdayı imal edecek memeler hazırlanmıştır. Bunlar yalnız gebelik esnasında vazifeye başlarlar. Erkek ve kadına cinsi münasebetin lezzeti verilmiş ve bununla zevk alma istek o kadar şiddetlendirilmiştir ki insan sonradan gelecek güçlük ve yorgunluğu hatıra bile getirmeyerek cinsi münasebete talip oluyor ve bu sebeple nevinin devamını sağlayacak üreme emrine hizmet ediyor. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 45. Artık gayelilik bunda hiç söz götürmeyecek şekilde apaçıktır. Bu iki uzuv arasındaki nispet ve uygunluğu tayin eden şey nedir? Bunları evvelden koyan ve tesis eden bir sani hakimin varlığını kabule akıl mecburdur. Bunu hatırlamak bile her türlü şüphe ve evhamın izalesine kafidir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 55. Devenin yapısı. Allah devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? S.88 A.17 buyurmuştur. Bazıları bu hayvanı biçimsizliğin bir örneği sayarlar. Devenin meziyetlerini bunu daha iyi bilen Abdülaziz Çaviş'ten öğrenelim. Deve bedevilerin yüklerini taşımak için çöllere uygun bir şekilde yaratıldı. Sahrada su az olduğu için yolcu ona nadiren rastlar. Güneşin şiddetinden kumlar kızdığı vakit ateşten bir döşek gibidir. İşte deve bu hallerin hepsi için yaratılmıştır. Onun karnında iki kese yapılmıştır. Bu hayvan yiyeceğini ve içeceğini oraya depo eder. Uzun seferlerde kendisine açlık veya susuzluk gelince depo ettiği şeyleri azar azar yer ve içer. Ayrıca sırtında bir miktar yağ konulmuştur. Depodaki yiyeceği bitip yolda gıdasız kaldığı zaman bu yağ azar azar erir ve onun her zamanki yediği otun yerine geçer. Deve yük taşımak için yaratıldığından yere çöker. Bu sebeple onun boynu ve başı kantarın sapı gibi yaratılmıştır. Yük yüklenip de kalkmak istediği vakit boynunu uzatır ve böylece kuyruk kemiğinin üzerindeki yük hafifler. O zaman arka bacaklarını kaldırır. Sonra da ön bacaklarını kaldırmak isteyerek boynunu büker ve arka tarafa eğilip ön ayakları üzerinde olan ağırlık hafiflediğinden ön ayaklarını da kaldırır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 46. Devenin sahradaki yiyeceği ekseriya diken olduğundan bundan her defasında çiğneyebilecek miktarı alabilmek için üst dudağı yarık yapılmıştır. İsmail Fenni'nin gaye sebep için ileri sürdüğü delillere yapılan itirazların bazılarına verdiği cevapları da aşağıya özetle naklediyoruz. 1. Bütün bu uygunluklara karşı maddeciler şöyle derler.